Ayrım 7.
İnanmıyorum. Matthew'un bana olanları gerçekten umursadığına inanmıyorum. Sözleri ne Matthew'a ne bana odada ikimizin arasındaki bir noktaya yönelikti. Biraz hoşnutlukla üçüncü şahıs olarak hitap ettiği tek kişinin ben olmadığımı kaydettim. Thelma'nın konuşmasına yardım etmeye çalıştım. Neden? Ona neden inanmıyorsun? Böyle söylemek zorunda olduğu için söylüyor. Söylenecek doğru şey bu. Söyleyebileceği tek şey. Matthew elinden geleni yapıyordu ama Thelma'nın hıçkırıkları iletişimi güçleştiriyordu. Ne diyorsam tam tamına onu kastediyorum. Bu 8 yıl boyunca her gün seni düşündüm. Sana olanlar beni ilgilendiriyor. Seninle çok ilgileniyorum. Ama ilgilenmen ne anlama gelir ki? Senin ilgini biliyorum. Yoksullarla ilgilenirsin. Karıncalarla, bitkilerle ve ekolojik sistemlerle ilgilenirsin. Senin karıncalarından biri olmak istemiyorum ben. Süremizi 20 dakika aşmıştık ve Thelma'nın hala sükunete kavuşmamış olmasına karşın toplantıyı kesmek zorundaydık. Ona yalnızca destek vermek için değil, aynı zamanda onu hemen bu seansın ayrıntıları aklında henüz tazeyken görmek en iyisi olacağından bir gün sonrası için randevu verdim. Üçümüz zincirleme el sıkışarak seansı sona erdirip ayrıldık. Birkaç dakika sonra kahvemi alırken Thelma ile Matthew'un koridorda konuştuklarını fark ettim. Matthew ona bir şey anlatmaya çalışıyor ama Thelma uzaklara bakıyordu. Az sonra farklı yönlere yürüyüp gittiklerini gördüm. Ertesi gün Thelma kendine gelememişti ve seans boyunca fevkalade değişkendi. Sık sık ağlıyor, zaman zaman da ani bir öfkeye kapılıyordu. Önce Matthew onu bu denli değersiz bulduğu için sızlandı. Matthew'un kendisiyle ilgilendiği yolundaki sözleri uğraşıp zihninde kura kura onları neredeyse bir hakarete dönüştürmüştü. Matthew'un kendisinin olumlu niteliklerinin hiçbirine değinmemiş olduğuna dikkat çekmiş ve kendisine karşı temel tavrının dostça olmadığına kanaat getirmişti. Ayrıca belki de benim hazır bulunuşum nedeniyle onun yukarıdan alan bir sözde terapi sesini ve tavrını benimsediğine inanıyordu. Thelma konuyu hayli dağıtarak bir önceki seansı yeniden kurmakla ona tepki göstermek arasında gidip geliyordu. Bir uzvum kesilmiş gibi hissediyorum kendimi. Benden bir şey kopup gitti. Matthew'un şatafatlı ahlakçılığına karşın kendimin ondan daha dürüst olduğuna inanıyorum. Özellikle kimin kimi baştan çıkardığını anlatışında. Thelma bu konuda ketum kaldı. Ben de açıklaması için baskı yapmadım. Gerçekten ne olup bittiğini öğrenmek beni tatmin edecekti. Ama uzuv kesilmesi iması daha da fazla aklımı çelmişti. Matthew hakkında daha başka fantezim olmadı diye devam etti Thelma. Artık hayal kurmuyorum ama istiyorum. Sıcak bir hayalin kucağına gömülmek istiyorum. Dışarısı soğuk ve ben kendimi bomboş hissediyorum. Artık hiçbir şeyim kalmadı. Tıpkı palamarından kopup sürüklenen bir tekne gibi diye düşündüm. Ama umutsuzca bir palamar yeri, herhangi bir palamar yeri arayan duyarlı bir tekne. Şimdi saplantılar arasında Thelma az rastlanır bir serbest dolaşım halindeydi. Beklediğim an gelmişti. Böyle durumlar fazla sürmez. Serbest kalan saplantı sahibi, oluşum halindeki oksijen gibi çabucak bir zihinsel imge ya da fikirle birleşiverir. Bu an saplantıların arasındaki bu kısa süre Thelma başka bir şeye ya da kimseye takılıp dengesini yeniden kurmadan önce çalışmamıza uygun, can alıcı bir zaman dilimiydi. Büyük bir olasılıkla Matthew ile geçirdiğimiz saati kafasında yeniden kuracak ve bir kez daha gerçeğin kendisine göre uyarlanmasını, birleşme fantazisini destekleyebilecekti. Bana öyle geliyordu ki gerçek bir ilerleme olmuştu. Ameliyat tamamdı ve şimdi benim görevim onun kesilen uzvu muhafaza edip çabucak eski yerine dikmesini önlemekti. Thelma kaybının yasını tutmaya girişirken bu fırsat çok geçmeden ortaya çıktı. Olabilecekler hakkındaki kehanetlerim gerçekleşti. Artık daha fazla umudum kalmadı. Artık hiçbir zaman daha fazla tatmin olamayacağım. O %1 şansla yaşayabilirdim. Uzun bir süre onunla yaşadım. O tatmin neydi Thelma? Ne için %1 şans? Ne için? O 27 gün için. Düne kadar Matthew ile benim o zamana dönebilmemiz olasılığı vardı hep. Biz oradaydık. O duygu gerçekti. Aşkı hissettiğim zaman tanırım ben. Matthew ve ben hayatta olduğumuz sürece her zaman ona dönme şansımız vardı. Düne kadar. Sizin ofisinizde olanlara kadar. Koparılması gereken birkaç yanılsama ipliği vardı hala. Saplantıyı hemen hemen tümüyle yıkmıştım. İşi bitirmenin zamanı gelmişti. Thelma, şimdi söylemem gereken şey hoş değil ama sanırım önemli. Düşüncelerimi açık seçik ortaya koymaya çalışayım. Eğer iki insan bir anı paylaşıyorsa ya da aralarında bir duyguyu paylaşıyorsa, eğer ikisi de aynı şeyi hissediyorsa, o zaman hayatta oldukları sürece aralarındaki bu değerli duyguyu yeniden yaşamalarının nasıl mümkün olacağını görebiliyorum. Hassas bir işlem olurdu bu. Ne de olsa insanlar değişir ve aşk hiç yerinde durmaz. Ama yine de bu belki imkan dahilindedir. Tam bir iletişim kurabilirler, derin ve gerçek bir ilişki kurmaya çabalayabilirler. Ve bu da gerçek aşk mutlak bir durum olduğuna göre daha önce yaşamış oldukları şeye yaklaşabilirler. Ama farz edelim ki bu hiçbir zaman paylaşılmış bir deneyim olmadı. Farz edelim ki iki insan hayli farklı deneyimler yaşadılar. Ve farz edelim ki bunlardan biri yanlışlıkla kendi deneyiminin öbürünküyle aynı olduğunu sandı. Thelma'nın gözleri üzerime dikilmişti. Beni mükemmelen anladığına emindim. Devam ettim. Matthew ile olan seansta işittiklerim tam tamına böyleydi. Onun deneyimiyle senin deneyimin çok farklıydı. Her birinin senin içinde bulunduğun ruh halini yeniden yaratmasının ne kadar imkansız olduğunu görebiliyor musun? İkiniz birbirinize bu konuda yardım edemezsiniz. Çünkü ortak bir ruh hali değildi bu. O bir yerdeydi, sense bir başka yerde. O bir psikoz içinde kaybolmuştu. Sınırlarının nerede olduğunu, kendisinin nerede bitip senin nerede başladığını bilmiyordu. Senin mutlu olmanı istiyordu. Çünkü kendisinin seninle aynı olduğunu sanıyordu. Bir aşk deneyimi yaşamıyordu. Çünkü kendisinin kim olduğunu bilmiyordu. Senin deneyiminse çok farklıydı. İkinizin birbirinize derinden aşık olduğu, paylaşılmış bir romantik aşk halini yeniden yaratamazsın. Çünkü o aşk zaten hiç orada değildi. Ömrümde daha acımasız bir şey söylediğimi sanmıyorum. Ama söylediklerimin iyice duyulması için öyle güçlü ve katı kelimelerle konuşmak zorundaydım ki ne çarpıtabilsin ne de unutulabilsinler. Sözlerimin tam isabet kaydettiğine hiç kuşku yoktu. Thelma ağlamayı kesmişti ve karşımda kıpırtısız oturmuş söylediklerimi düşünüyordu. Birkaç dakika sonra ağır sessizliği bozdum. Söylediklerim hakkında ne hissediyorsun Thelma? Artık hiçbir şey hissetmiyorum. Hissedecek başka bir şey yok. Zamanımı yaşayıp tüketecek bir yol bulmam gerekiyor. Uyuşmuş gibiyim. 8 yıldır belli bir biçimde yaşayıp hissetmekteydin. Ve şimdi birdenbire 24 saat içinde bunun hepsi senden çekilip alındı. Önümüzdeki birkaç gün kafan çok karışacak. Kendini kaybolmuş hissedeceksin. Ama bu beklediğimiz bir şey. Nasıl başka türlü olabilir? Böyle söyledim çünkü çoğu kez vahim bir tepkiyi önlemenin en iyi yolu ona önceden haber vermektir. Bir başka yolda hastanın bunun dışına çıkmasına ve gözlemci rolüne girmesine yardımcı olmaktır. Bu bakımdan şunları da ekledim. Bu hafta kendi iç durumunun gözlemcisi ve kaydedicisi olman çok önemli. Uyanık olduğun zamanlarda 4 saatte bir iç durumunu gözleyip gözlemlerini not etmeni istiyorum. Haftaya onları gözden geçireceğiz. Ama ertesi hafta Thelma ilk kez randevusunu kaçırdı. Kocası telefon edip zamanında uyanamadığı için gelemeyen karısı adına özür diledi. Ve 2 gün sonra görüşmek üzere anlaştık. Thelma'yı karşılamak için bekleme odasına gittiğimde uğramış olduğu bedensel çöküntü karşısında dehşete düştüm. Yine yeşil eşofmanına dönmüş ve belli ki ne saçını taramış ne de kendine çeki düzen vermek için başka bir çaba harcamıştı. Üstelik ilk defa olarak kocası Harry, ellerindeki kas güçlendirici yayı sıkarak orada oturan uzun boylu, beyaz saçlı, iri soğan gibi burunlu bir adam kendisine eşlik ediyordu. Thelma'nın onu savaş zamanı göğüs göğüse çarpışma dersleri verdiğini anlatışını anımsadım. Onu birisini boğarken görebiliyordum. O gün Thelma'ya eşlik etmesi garibime gitmişti. Thelma yaşına karşın dinç bir kadındı ve ofisime her zaman arabasını kendisi kullanarak gelirdi. Thelma'nın bekleme odasında Harry'nin o gün benimle görüşmek istediğini söylemesi merakımı büsbütün kamçıladı. Harry ile daha önce bir kez karşılaşmıştım. 3. ya da 4. seansta onu Thelma ile birlikte 15 dakikalık bir konuşma için özellikle ne tip bir insan olduğunu anlamak ve evlilikleri hakkında onun açısından bilgi edinmek için görmüştüm. Daha önce hiç benimle görüşme talebinde bulunmamıştı. Besbelli önemli bir şey olmuştu. Onunla Thelma'nın seansının son 10 dakikasında konuşmayı kabul ettim. Ve konuşmamızın tümünü Thelma'ya aktarma konusunda kendimi özgür hissedeceğimi de açıkça belirttim. Thelma bitkin görünüyordu. Koltuğuna çöktü ve her şeyi oluruna bırakmış bir havada alçak sesle ağır ağır konuştu. Korkunç bir hafta geçirdim. Tam bir cehennemdi. Saplantım geçti ya da hemen hemen geçti sanırım. Uyanık zamanımın %90'ı yerine %20'sinden azını Matthew hakkında düşünerek geçiriyorum. Ve o %20 bile farklı artık. Ama bunun yerine ne yapıyorum? Hiçbir şey. Kesinlikle hiçbir şey. Günde 12 saat uyuyorum. Bütün yaptığım uyumak ve oturup iç çekmek. Gözyaşlarım kurudu artık. Ağlayamıyorum. Beni hemen hiç eleştirmeyen Harry, dün akşam iştahsızca yemeğimle oynarken bu hafta hemen hemen hiçbir şey yemedim. Yine mi kendine acıyorsun dedi. Sana bu olanları nasıl açıklıyorsun? Sanki büyülü bir gösterinin içindeymişim ve şimdi dışarı çıkmışım gibi ve dışarısı çok kasvetli. Tüylerimi diken diken olduğunu hissettim. Thelma'nın mecazlarla konuştuğunu hiç duymamıştım. Sanki bir başkası konuşuyor gibiydi. Kendini nasıl hissettiğini biraz daha anlat. Kendimi yaşlı hissediyorum. Sahiden yaşlı. İlk defa 70 yaşında olduğumu biliyorum. 7 ve 0. Yani etrafta dolaşan insanların %99'undan daha yaşlı. Kendimi bir hortlak gibi hissediyorum. Benzimim bitmiş, hayatım bir boşluk, bir çıkmaz. Zamanımı tüketmekten başka yapacak hiçbir şey yok. Bu sözler çabuk çabuk söylenmiş ama tempo son cümlede ağırlaşmıştı. Sonra bana dönüp gözlerini gözlerime dikti. Yalnızca bu bile olağan dışıydı. Çünkü daha önce hemen hiç doğrudan yüzüme bakmazdı. Belki yanılıyordum ama sanırım gözleri "Şimdi tatmin oldun mu?" diye bakıyordu. Bakışları hakkında bir yorum yapmadım. Bütün bunlar Matthew ile seansımızdan sonra oldu. O seansta seni böylesine altüst edecek ne oldu? Onu 8 yıl koruduğum için ne kadar aptalmışım. Thelma'nın öfkesi onu canlandırmıştı. Örgü çantasını kucağından alıp yere koydu ve kelimelerine büyük bir enerji yükledi. Ödülüm ne oldu? Söyleyeyim. Dişlerimin ortasına bir tekme. Bütün bu yıllar boyunca sırrını terapistlerimden saklamamış olsaydım belki de dominolar başka türlü düşecekti. Anlamadım. Dişlerine atılan tekme neydi? Siz oradaydınız, gördünüz, duyarsızlığını gördünüz, bana merhaba ya da hoşça kal demedi, sorularımı yanıtlamadı. Bu ona ne kadar çabaya mal olurdu ki? Bana hala benimle ilişkisini neden kestiğini söylemedi. Ona durumu nasıl farklı gördüğümü, Matthew'nun benim görüşümce nasıl ona karşı sıcak davrandığını ve ondan neden ayrıldığı konusunda uzun ve acı veren ayrıntılara girdiğini anlatmaya çalıştım. Ama Thelma benim sözlerimi dinlemeden hızla devam etti. Yalnızca bir tek şey hakkında açık konuştu. Matthew Jennings, Thelma Hilton'dan bıkmış usanmıştır. Siz söyleyin bana, eski bir aşığı intihara itecek mükemmel senaryo nedir? Hiç neden vermeden ani reddediş. Bana yaptığı tam bu işte. Dün kurduğun hayallerden birinde Matthew'nun 8 yıl önce arkadaşlarından birine psikiyatri bilgisini kullanarak beni önce baştan çıkarıp sonra da 27 gün içinde tümüyle yıkabileceği yolunda böbürlendiğini ve bir de bahse girdiğini gördüm. Thelma eğildi. Çantasını açtı ve cinayet hakkında bir gazete küpürü çekip çıkardı. Benim okumam için birkaç dakika bekledi. İntiharların aslında çifte cinayetler olduğunu öne süren bir paragrafın satır altlarını kırmızı kalemle çizmişti. Bunu geçen pazarın gazetesinde gördüm. Bu benim için de geçerli olabilir miydi? Belki de intihara teşebbüs ettiğimde aslında Matthew'yu öldürmek istiyordum. Biliyor musunuz? Doğru gibi geliyor bu. Tam burada kalbini işaret ediyordu. Bunu daha önce hiç bu şekilde düşünmemiştim. Dengemi korumaya çabalıyordum. Doğal olarak depresyonu konusunda kaygılanıyordum. Ama elbette umutsuzluk içinde olacaktı. Nasıl başka türlü olabilirdi ki? Ancak en derin umutsuzluk 8 yıl dayanabilecek bir güç ve direnişe sahip bir yanılsama yaratabilirdi. Ve eğer ben o yanılsamayı kökünden söküp attıysam, onun gizlemiş olduğu umutsuzlukla karşılaşmaya hazırlıklı olmalıydım. Bu durumda Thelma'nın ızdırabı kötü olmasına kötüydü ama hedef üzerinde olduğumuza dair iyi bir işaretti. Her şey yolunda gidiyordu. Hazırlık nihayet tamamlanmıştı ve gerçek terapi artık başlayabilirdi. Hatta başlamıştı bile. Thelma'nın şaşırtıcı feveranı, Matthew'ya karşı aniden patlayan öfkesi eski savunmaların artık çözüldüğüne işaretti. Thelma alışkın bir durumdaydı. Şiddetli saplantıları olan her hastanın bir öfke çekirdeği vardır ve ben bunun Thelma'da ortaya çıkmasına hazırlıksız değildim. Her şeyi hesaba katarsak akıl dışı ögelerine karşın öfkesini mükemmel bir gelişme olarak görüyordum. Kafam bu düşüncelerle ve gelecekteki çalışmalarımıza ilişkin planlarla öylesine meşguldü ki Thelma'nın söylediklerinin ilk bölümünü kaçırmıştım ama cümlenin sonunu fazlasıyla açık seçik bir biçimde duydum. Ve işte bu nedenle terapiyi kesmek zorundayım. Yanıt verebilmek için çabaladım. Thelma bunu nasıl düşünebilirsin? Terapiyi kesmek için olabilecek en kötü zaman bu. Ancak şimdi gerçek bir gelişme kaydedebilirsin. Artık terapi görmek istemiyorum. 20 yıl bir hasta olarak yaşadım ve hasta muamelesi görmekten usandım. Matthew bana bir arkadaş değil, bir hasta gibi davrandı. Siz bana bir hasta gibi davranıyorsunuz. Ben de herkes gibi olmak istiyorum. Sözlerimin sırasını artık anımsamıyorum. Yalnızca tüm kaçları açtığımı ve tekrar düşünmesi için olanca gücümle baskı yaptığımı biliyorum. Ona 5 haftası kalmış bulunan 6 aylık bağlantısını hatırlattım. Ama Thelma karşı koydu. Siz bile kabul edersiniz ki kendinizi korumak zorunda olduğunuz bir zaman vardır. Bu tedavinin biraz daha fazlası dayanılmaz olacaktı. Haşim bir gülümsemeyle ekledi. Biraz daha tedavi hastayı öldürecekti. Bütün itirazlarım benzer bir akıbete uğradı. Gerçek bir ilerleme kaydettiğimizi ısrarla söyledim. Başlangıçta zihnini bu saplantıdan kurtarmak için bana gelmiş olduğunu ve o yönde büyük adımlar atmış olduğumuzu anımsattım. Şimdi saplantısına yakıt olan temeldeki boşluk ve anlamsızlık duygusunu hedef almanın zamanıydı. Thelma'nın yanıtı özünde kayıplarının çok büyük, kaldırabileceğinden fazla olmuş olmasıydı. Gelecek için umudunu, bununla uzlaşmaya ilişkin %1 şansını kastediyordu. Yitirmişti. Zamanının en güzel 27 gününü de yitirmişti. Eğer onlar kendisine göstermiş olduğum gibi gerçek değil idiyseler, o zaman yaşamının en yüksek noktasının bu destekleyici anısını da yitirmiş oluyordu. Ve aynı zamanda 8 yıllık özveriyi de yitirmişti. Eğer bir yanılsamayı korumuş idiyse, o zaman özverisi de anlamsız olmuştu. Thelma'nın sözleri o kadar güçlüydü ki, onlara karşı çıkmak için etkili bir yol bulamadım. Yalnızca kayıplarının gerçekliğini teslim ederek epey yas tutmak durumunda olduğunu ve yasını tutmasına yardım etmek için yanında olmak istediğimi söyledim. Pişmanlığım bir defa ortaya çıkınca katlanılmasının olağanüstü acı verdiğini ama daha fazla pişmanlığın kök salmasını engellemek için çok şey yapabileceğimizi de anlatmaya çalıştım. Örneğin şu anda karşısında bulunduğu kararı düşünelim. Bundan bir ay, bir yıl sonra tedaviyi bırakma kararından ötürü derin bir pişmanlık duymayacak mıydı? Thelma belki de haklı olduğumu ama terapiyi kesme konusunda kendi kendisine söz vermiş olduğunu söyleyerek yanıtladı beni. Üçlü seansımızı kanser kuşkusuyla yapılan bir doktor ziyaretine benzetti. Büyük bir çalkantı içindesiniz. Öyle korkuyorsunuz ki bu ziyareti defalarca ertelemişsiniz. Doktor kanser olduğunuzu doğruluyor ve bilmemenin neden olduğu çalkantı duruyor. Ama size ne kalıyor? Duygularımı seçmeye çalışırken ilk tepkilerim arasında dikkat çekmek için yaygara koparan bir tanesinin bunu bana nasıl yapabilirsin olduğunu fark ettim. Gerçi kuşkusuz öfkem kısmen benim kendi çaresizliğimden kaynaklanıyordu. Ama aynı zamanda Thelma'nın bana beslediği duyguya da yanıt veriyor olduğumdan emindim. Bu üç kaybın tümünden sorumlu olan kişi bendim. Üçlü toplantı benim fikrimdi ve Thelma'nın hayallerini yıkan da bendim. Gözünü ben açmıştım. Nankör bir iş yapmakta olduğumu düşündüm. Hayal yıkma deneyimim olumsuz, nihilistçe çağrışımları beni uyarmalıydı. O'Neill'in Buz Adam Geliyor adlı yapıtını ve Hickey'in Hayal Yıkıcı'nın yazgısını düşündüm. Gerçeğe kavuşturmak istediği kişiler sonunda onun aleyhine dönüyor ve tekrar yanılsamalar dünyasına giriyorlardı. Birkaç hafta önce Thelma'nın cezalandırmayı bildiğini ve benim yardımıma ihtiyaç duymadığını keşfedişimi anımsadım. Sanırım intihar denemesi gerçekten de cinayet girişimiydi. Ve şimdi inanıyordum ki terapiyi bırakma kararı da bir tür çifte cinayetti. Terapiyi sona erdirmeyi bana yönelik bir saldırı olarak görüyordu. Haklıydı da. Başarmanın, entelektüel merakımı tatmin etmenin, her şeyi en son noktasına kadar götürmenin benim için ne denli can alıcı bir önem taşıdığını kavramıştı. Benden intikamı bu amaçlardan her birinin yolunu kesmekti. Benim için tasarladığı afetin kendisini de içine çekip yutacak olmasının önemi yoktu. Hatta sadomazoşist eğilimleri o kadar baskındı ki bu çifte kurban fikri onu cezbediyordu. Mesleki tanılama argosuna başvurmamın ona gerçekten kızdığım anlamına geldiğini acı acı not ettim. Bu fikirleri Thelma ile birlikte incelemeyi denedim. Matthew'a yönelik öfkeni duyabiliyorum ama acaba aynı zamanda bana da kızgın değil misin diye merak ediyorum. Bana kızgın, gerçekten çok kızgın olman hayli akla yakın olurdu. Ne de olsa bazı bakımlardan seni şimdi içinde bulunduğun açmaza benim soktuğumu hissediyor olmalısın. Matthew'u davet etmek benim fikrimdi. Ona sorduğun soruları sormak benim fikrimdi. Galiba başını salladığını gördüm. Eğer durum böyleyse Thelma, bunun üzerinde şimdi ve burada terapi odasında değilse daha iyi nerede çalışabiliriz? Thelma başını daha da güçlü salladı. Aklım sizin haklı olduğunuzu söylüyor ama bazen ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmalısınız. Kendi kendime artık bir hasta olmamaya söz verdim ve bu sözü tutacağım. Pes etmiştim. Taş bir duvarla yüz yüzeydim. Saatimiz çoktan dolmuştu ve daha her iyi görmek zorundaydım. Ona da 10 dakika vaat etmiştim. Ayrılmadan önce Thelma'dan birkaç söz söküp aldım. Kararı hakkında biraz daha düşünmeyi ve 3 hafta içinde benimle tekrar buluşmayı kabul etti. Ve 6 ay sonra araştırma psikoloğuyla buluşup bir dizi anketi doldurarak araştırma projesine ilişkin taahhüdünü yerine getirmeye söz verdi. Seansın sonunda Thelma'nın araştırma projesine ilişkin taahhüdünü yerine getirse de terapiye tekrar başlaması olasılığının pek düşük olduğunu düşünüyordu. Pyrrhus zaferi elinin altında güvencede olduğundan biraz cömertliğe gücü yetiyordu. Ofisimden ayrılırken çabalarım için bana teşekkür etti ve eğer bir gün terapiye dönmeyi düşünürse terapist olarak ilk tercihinin ben olacağımı söyledi. Thelma'ya bekleme odasına, Harry'e de odama kadar eşlik ettim. Harry uyanık ve tok sözlüydü. Zor bir gemiyi idare etmenin ne demek olduğunu biliyorum doktor. Orada da 30 sene yaptım bunu ve geç kaldığınızı da görüyorum. Bu randevularınızın gün boyunca kayması demek değil mi? Başımı salladım ama kendisiyle görüşmeye zamanım olduğu konusunda onu temin ettim. Pekala, görüşmeyi çok kısa tutabilirim. Ben Thelma gibi değilim, sözü döndürüp dolaştırmam. Doğruca sadede gelirim. Bana karımı geri verin doktor. Eski Thelma'yı, sadece eski halini. Harry'nin sesi tehditkar olmaktan çok yalvarır gibiydi. Yine de tüm dikkatim üzerindeydi ve o konuşurken iri, boğazlayıcı ellerine göz atmaktan kendimi alamıyordum. Sözlerine devam ederek ve şimdi sesinde suçlama vardı. Benimle birlikte çalışmaya başlamasından bu yana Thelma'nın nasıl adım adım kötüye gittiğini anlattı. Onu dinledikten sonra uzun bir depresyonun aile içinde hemen hemen hasta içinde olduğu kadar çetin bir deneyim olduğunu söyleyerek biraz destek vermeye çalıştım. Açış hamlemi görmezlikten gelerek Thelma'nın her zaman iyi bir eş olduğunu ve belki de kendisinin sürekli hareket halinde olup çok fazla seyahat ederek onun sorununu ağırlaştırmış olduğunu söyledi. Sonunda Thelma'nın terapiye son verme kararını ona bildirdiğim zaman rahatlamış ve tatmin olmuş göründü. Karısını haftalardır bu yönde ısrarda bulunuyordu. Harry ofisimden ayrıldıktan sonra orada yorgun, şaşkın ve kızgın öylece oturup kaldım. Tanrım ne çift! İkisinden de kurtar beni! Kaderin cilvesine bakın. Budala ihtiyar. Eski Thelma'sını geri istiyor.